Ayrım 35, sayfa 336. Yıl 1929. 1 Ocak 1929, 31 Aralık 1929. Dipnot, 1929 yılı. Bu yılki büyüme hızı %21.6 olacak. Nazım Hikmet'in 835 satır ve Jokont ile Siyah-u adlı şiir kitapları yayımlanır. Ankara'da Ziraat ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük binaları hizmete girer. Hıfz-ı Sıha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji binası hizmete girer. Ankara'da Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı gibi devlet binalarının yapımına başlanır. Kızılay Merkez Binası ve Parkı hizmete girer. Meydana Kızılay Meydanı adı verilir. 450 kilometre demir yolu yapılır. Çubuk Barajı'nın yapımına başlanır. Bursa Müzesi açılır. Ankara-İstanbul arasında telefon konuşması başlar. Evlerin pencerelerindeki kafesler kaldırılır. İstanbul-Berlin arasında tarifeli uçak seferleri başlar. İstanbul'da matbaacılık ve terzilik okulları açılır. Kırıkkale'de askeri fabrikaların yapımıyla ilgili hazırlıklar geliştirilir. Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edilir. 28 Mayıs 1929. Lozan Anlaşması'nın onaylanışı tarihinden 5 yıl geçtiği için gümrük tarifeleri üzerindeki kısıtlama sona erer. Yeni Gümrük Tarife Kanunu kabul edilir. 1 Haziran 1929. Milli Sanayi Teşvik Kanunu 8 Haziran 1929. Nevzat Tandoğan Ankara Vali ve Belediye Başkanlığı'na atanır. 12 Haziran 1929, 9-7-1946 tarihine kadar bu görevde kalır. Balkan Talebe Birlikleri Kongresi'nin İstanbul'da açılışı 8 Temmuz 1929. Okullardan Arapça ve Farsça dersler kaldırılır. 1 Eylül 1929. İlk Güzellik Kraliçesi seçimi yapılır. Feriha Tevfik seçilir. 2 Eylül 1929. 3. Milli Tıp Kongresi toplanır. 17 Eylül 1929. Amasya'da Gazi Heykeli'nin açılışı. 29 Ekim 1929. Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey'in istifası, yerine Cemal Hüsnü Taray'ın atanması. 7-4-14-1929. İktisat Bakanı Rahmi Bey'in istifası, yerine Edirne Milletvekili Şakir Bey'in atanması. 28-5-1929. 1. Yerli Mallar Haftası, 11 Ağustos 1929. Fevzi Paşa Gölbaşı Demir Yolu'nun açılışı, 9 Eylül 1929. Her işte yerli malı kullanılması hakkında Bakanlar Kurulu kararı, 4 Aralık 1929. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kuruluşu, 19 Aralık 1929. İlk üye Gazi. Bütün elçilikler Ankara yolunda. Sona kalan İngiliz Büyükelçiliği de 1930 yılında Ankara'ya temelli olarak yerleşecektir. Anlamsız boykot sona erecek, İngiltere'de Ankara'nın başkent olduğunu, başkent kalacağını kabul edecektir. Mustafa Necati Bey bütün yurtta 1 Ocak 1929 akşamı millet mekteplerinin açılıp derslere başlanmasını planlamıştı. Her ilde bu çabanın aksaksız işlemesi için kurallar oluşturulmuştu. Bu nedenle 1 Ocak sabahı okullar süslendi. Mesela İstanbul'da 1000'den fazla dershanede dersler başlayacaktı. Basın 1 Ocak gününü Eğitim Bayramı diye adlandırdı. Derslere bu akşam Ankara'da Gazi'nin ve bakanların, İzmir'de başbakanın, İstanbul'da bazı milletvekillerinin, komutanların, taşrada valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, eğitim müdürlerinin, köylerde ise muhtarın, ihtar heyetinin, görevli öğretmenin katılacağı törenlerle başlanacaktı. Köylerde törenler davullu zurnalı olacaktı. Şehirlerde akşam mümkün olduğu kadar çok okul gezilerek katılanlar kutlanacaktı. Türkiye'de bayram havası esiyordu. Gazi yalnız Ankara içindeki birkaç okula uğramakla yetinmek niyetinde değildi. Çubuk'taki okula gitmeyi de tasarlıyordu. Onun da içinde bu büyük günün heyecanı vardı. Oldukça erken uyandı. Berberi Mehmet gelip tıraş etti. Yıkandı, yatak odasındaki kanepede kahvesini içerken Tevfik ve Rüsuhi Beyler izin isteyip içeri girdiler. İkisinin de gözleri kızarmıştı, yüzleri bembeyazdı. ''Ne oldu, bir şey mi var?'' Tevfik Bey kekeledi. ''Şey efendim...'' Bir şey söylemek istiyordu ama cesaret edemiyordu. Gazi kötü bir haber alacağı sezgisiyle toparlandı. Kahve fincanını sehpanın üzerine bıraktı. Söyle çocuk. Necati Bey'i. Yazık ki. Biraz önce hastaneden telefon ettiler. Ağlayarak sustu. Gazi can yakıcı bir sesle bağırdı. Hayır. Sonra elleriyle yüzünü kapadı. Sarsılarak ağlamaya başladı. 1 Ocak akşamı millet mektepleri her yerde törenlerle açıldı. Programı Necati Bey'in ruhunu şad etmek için bozmadılar, ertelemediler, planladığı gibi uyguladılar. Gazi bu törenlere katılamadı, çok üzgündü. İsmet Paşa acı haberi alınca hemen İzmir'den Ankara'ya döndü. Necati Bey büyük bir törenle toprağa verildi. Mezarı başında İsmet Paşa herkesi ağlatan içten bir konuşma yaptı. Basın günlerce Necati Bey'i anan, yücelten yazılarla dolup taştı. Dipnot: Necati Bey için TBMM Genel Kurulu'nda saygı duruşu yapılmış ve oturum tatil edilmiştir. Hakkı Tarıkus, Mustafa Necati Bey'in ölümü dolayısıyla bir soru önergesi vermiş, Sağlık Bakanı yanıtlamıştır. Türk Parlamento Tarihi 1927-1932, 1. cilt sayfa 244. Gazetelerde cenaze töreni ve millet mektepleri ile ilgili birçok resim yer aldı. Önlerinde alfabe ve defter bulunan başörtülü annelerin, kasketli bereli takkeli babaların resimleri bir teselli oldu. Dipnot: 1928-1933 dönemi içinde Türkiye'de 54.050 Millet Mektebi Dershanesi açılmıştır. Bunun 18.589'u şehirde, 35.461'i köylerdeydi. Bu dönemde toplam 46.690 öğretmen görev almıştır. 5 yıl içinde millet mekteplerine devam eden 2.305.924 kişiden 1.124.926 kişi yeni yazıyı öğrenip diploma alır. Hiç okuma yazma bilmeyen 458.000 köylü kadından 152.986'sına okur yazarlık belgesi verilir. Bilal Nevşimşir Türk Yazı Devrimi sayfa 242-245. Mezunlara Mustafa Kemal imzalı, ciltli, özel basılmış anayasa kitapçığı armağan edilir. Zaman içinde katılım oranı düşecektir. Millet mekteplerinin yerini okulları, halk evleri ve köy enstitüleri alacaktır. Kısacası eğitim seferberliği daha yaygın ve etkili olarak sürdürülür. İsmet Paşa Mim Necati'nin yerine bir bakan atamayı içi götürmediği için Eğitim Bakanlığı'nı bir süre elinde tuttu. 28 Şubat'ta eğitime büyük hizmetleri dokunmuş olan Vasıf Çınar'ı atayacaktı. Birinci ay sonunda toplanan sayılar herkesi mutlu etti. Ocak ayı içinde millet mekteplerine 856.000 kişi yazılmış, yalnız İstanbul'da 2.655 dershane açılması zorunlu olmuştu. İstanbul'da okula devam eden hanımların sayısı 55.106 idi. Öğretmenlik yapabilecek kadar iyi okuyup yazma bildiği için Dilber de öğretici olarak görev aldı. Çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan istekli annelere evlerine giderek okuyup yazma öğretmeye başladı. 9 Ocak 1929 günü Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem, Topkapı Sarayı'nın düzenlenmesi sırasında bilim dünyasını şaşırtacak bir belge, 1513 tarihli Piri Reis adlı eski bir Türk denizcisinin yaptığı bir harita buldu. Amerika kıtasının ilk haritasıydı. Haberi duyan herkes gibi Gazi de heyecanlanmıştı. Halil Ethem Bey harita ile Ankara'ya geldi. Harita deri üzerine yapılmıştı. Renkli resimlerle süslenmişti. O günün tekniğiyle bu haritanın yapılabilmiş olması olağanüstü bir olaydı. Gazi bu konuda bilimsel araştırmalar yapılmasını, haritanın tıpkı basımının basılarak dünya kamuoyunun ilgisine sunulmasını emretti. İleride Afet Hanım'a Cenevre'de eğitim görürken coğrafya profesörü şöyle diyecekti: Avrupa Türkleri korsan ve soyguncu olarak tanır. Bu kadar güzel ve ilmi eserleri tanıtmak ne büyük bir milli görev. Piri Reis'in haritası ve o zamanki Türklerin denizcilik bilgisi bilim dünyasının büyük ilgisini çekecekti. Dipnot: Arı İnan, Profesör Doktor Afet İnan, sayfa 130-132. Ticaret oldukça canlanmıştı. Bazı bölgelerde birkaç yıl ard arda yaşanan kuraklığa rağmen genelde oldukça iyi ürün alınmıştı. Bir Fransız şirketine ait tütün rejisi millileştirilmiş, aşar vergisi kaldırılmış, mültezimlik yok edilmiş, Ziraat Bankası'nın daha kolay kredi vermesine imkan sağlanmıştı. Kooperatifleşme de başlamıştı. Şehirlerde ve şehir dışında asayiş iyiydi. İrtica pısmış görünüyordu. Halkın okuma yazmaya duyduğu ilgi mutlu edici düzeydeydi. Takrir-i Sükun Kanunu'nun süresinin uzatılmasına gerek kalmadığına karar verdiler. İsmet Paşa 4 Mart 1929 günü mecliste söz aldı. Tehlike kapının eşiğine gelene kadar sabreden büyük millet meclis, cumhuriyeti kurtarmak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine hükmetti. Kendi istiklal mahkemelerini kurdu ve hükümete Takrir-i Sükun Kanunu'nu verdi. 2 yıl sonunda istiklal mahkemeleri kaldırılmış, hükümet de son 2 yıldır Takrir-i Sükun Kanunu'nu hemen hemen hiç kullanmamıştır. Şimdi hükümet bu kanunun da kaldırılmasını istiyor. Alkışlar. Takrir-i Sükun dönemini yalnız emniyet ve cumhuriyetin müdafası noktasından görmek kısa ve kısır bir görüştür. Geçen 4 yılda 100 yıla sığmayacak işler yapıldı. Alkışlar. Hukuk işlerindeki gelişmeler, kadınların içtimai esirlikten kurtulmaları, dinin siyasetten uzaklaştırılarak vatandaşın mabedinde, kendi itikat ve vicdanı ile baş başa kalarak temiz inancının bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılması ve yeni Türk harflerinin kabulü bu dönemde sağlandı. Bugün millet mekteplerinde okuyanların sayısı kadın erkek 1 milyonu geçiyor. Alkışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Mart günü Takrir-i Sükun Kanunu'nu yürürlükten kaldırdı. 4 yıl süren sıkı düzen sona erdi. Dipnot 3. Dönem Tutanak Dergisi 9. Cilt Sayfa 1921. Aynı görüşü Atatürk'te Nutuk'ta belirtir. 2. Cilt Sayfa 334. Binbaşı İsmail Hakkı Bey spora çok önem veriyordu. Futbol takımının yanında bir de güreş takımı kurmuştu. Askeri eğitim çalışmalarına koşu, yüksek atlama, uzun atlama, jimnastik gibi spor dallarını da eklemişti. Son olarak bir bisiklet takımı kurdu. Muhasebeci ancak 12 bisiklete yetecek kadar para verdiği için takım 12 kişiydi. Bu takımın başına da üsteğmen, deli, Daniş Karabelen'i getirdi. Bisiklet takımı gençleri bisiklete alıştırmak, bu spora heveslendirmek için bir örnek formaları ile şehre iniyor gösteri yapıyorlardı. Bu şeytan arabaları çocukların ve gençlerin çok hoşuna gitmişti. Ankara'da da bisiklet satanlar, tek tük bisiklete binenler görülmeye başladı. Bisikletçileri izleyen Gazi sayılarının arttırılmasını istedi. İsmail Hakkı Bey'e kök söktüren muhasebeci birdenbire cömert kesildi. Bisiklet sayısı 24'e yükseldi. Usta bir bisikletçi yenileri eğitip yetiştiriyordu. Gazi İsmail Hakkı Bey'e bisikletçilerin Kars'a kadar gidip gelebilirler mi diye sordu.
Siz emredin her yere giderler.
Bir program yapın, bu yıl Kars'a gidin, spor ruhunu yayın, bu yeni sporu tanıtın, gençlere güçlükten yılmamayı öğretin. Şehirler arasında doğru dürüst yol bile yoktu da, eski kervan yolları vardı, yağmurda batağa dönüyorlardı ama emir emirdi. Sıkı bir program yaptılar, takımın başına Daniş Üsteğmen geçti. Mart sonunda küçük bir törenle yola çıktılar. Az sonra yağmur başladı. Gittikçe şiddetlendi. İsmail Hakkı Bey yeni aldığı kırmızı spor otomobiliyle bisikletçileri izliyor, yağmur bisikletçilerin iliklerine işliyordu. Yol çamur denizi olmuştu. İsmail Hakkı Bey aynı hizaya gelince camını açıp seslendi.
''Daniş, nasıl gidiyor?''
Daniş komutanın bugün kalsın yarın hava iyi olunca yola çıkarsınız gibi bir emir vereceğini umut ediyordu. Ama yılmış görünmemek için iyi gidiyor efendim diye bağırdı.
Güzel, hedefe kadar devam.
Otomobil yavaşladı, komutan geri döndü. Takım coşkun bahar yağmuru altında sırılsıklam çamur içinde yoluna devam etti. Törenlerle karşılandılar. Mola verdikleri her yerde bisiklet ilgi odağı oldu. Olan olmayan yollardan geçerek, balçığa saplanarak, dağ yollarını aşarak, derelerden geçerek, yağmurda ıslanarak, sıcakta yanarak, yorgunluktan eriyerek yılmadan ilerlediler. Sonunda Kars'a ulaştılar. Büyük törenle Karslıların sevgileriyle karşılandılar. Bu azimle Ağrı'ya bile çıkabilirlerdi. Dönüşte Gazi'den aferin ve yeni bir görev alacaklardı. Dipnot: Cemal Kutay, Daniş Karabelen, sayfa 158-159, İstanbul 2006. Gazi Salih Bozok'a, "Necati'nin ölümüne bir türlü alışamıyorum," dedi. "Kış zor geçti." Gazi'nin duygulandığını görünce Salih Bey konuyu değiştirdi. "Sabiha'dan yeni haber var mı?"
"Var, iyiymiş ama doktorlar yatılı eğitimin Sabiha'ya uygun olmadığını bildirdiler. Bundan sonra bir süre daha dikkatli olmasını ve özel eğitim görmesini tavsiye ediyorlar."
Ayağa kalktı. "Haydi Nuri ile Kılıç Ali'yi de alıp çiftliğe gidelim." Çiftliği dolaşıp Marmara Köşkü'nde durdular. Teras serindi. İçeri girdiler. Dileyen kahve istedi, dileyen çay. Tepe üzerindeki köşkün penceresinden binalar, tarlalar, yollar, ağaçlar, çimenler görünüyordu. Sofracı sehpanın üzerine yeni toplanmış kır çiçekleriyle dolu bir vazo bıraktı. Gazi Nuri Jonker'e dedi ki, "Sevgili Nuri, yıllarca önce bu çorak toprakta ısırgan otu bile bitmez dediğini hatırlıyor musun?"
Nuri Jonker bozuldu.
"Hayır efendim, hatırlamıyorum."
Kılıç Ali ile Salih Bozok kıs kıs gülüyorlardı. Nuri Bey yenik bir sesle Gazi'ye,
"Benim şaşkınlıklarımı sen de hatırlamasan ve hatırlatmasan çok iyi olacak," dedi.
Hepsi güldüler. Az sonra Nuri Jonker de gülmeye başladı. Gazi dedi ki, "Birkaç yıl içinde bakım, ilgi, sevgi sayesinde bu çorak toprakta halkımız da canlandı. Fesi attı, yüzünü açtı, yeni harfleri okuyor. Hanımlar avukat oldu, mühendis oldu. Bir gün subay da olacaklar, milletvekili de, bakan da, cumhurbaşkanı da. Haydi buna da hayal de."
"Demem, dersimi aldım."
4 Nisan günü Yerli Mallar Haftası ilk kez kutlandı. Cumhuriyet yönetimi Türk mallarını, ürünlerini yaşatmak, ithalatı kısmak, kişileri tutumlu yaşamaya alıştırmak, sermaye birikimini sağlamak için böyle bir hafta ilan etmişti. Devlet de yerli mallara öncelik veriyor, döviz biriktirmeye çalışıyordu. Bu hafta en iyi okullarda kutlandı. "Yerli malı kullan, yerli malı yurdun malı, her Türk onu kullanmalı" gibi sloganlar yaygınlaştırıldı. Böyle günlerde çocuklar okula bir iki meyve ya da bir avuç çerez getiriyorlardı. Sınıfla birlikte gülüşe eğlene yemek keyifti. 12 Nisan günü yeni Eğitim Bakanı bir genelge yayınlayarak eğitimin amacını belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin milli eğitim ve öğrenimindeki amacı bilinçli cumhuriyetçi, bilinçli demokrat, bilinçli laik vatandaşlar yetiştirmektir." Dipnot: cümle kısaltılmıştır. 15 Nisan günü birçok şehirde Yunus Emre'yi anma törenleri yapıldı. Bu ilk kez oluyordu. Yunus Emre Anadolu kültürünü yaratan ulu Türklerden biriydi. Büyüklüğü yeni anlaşılıyordu. Osmanlı okumuşları Yunus Emre'yi yüzyıllarca sadece bir derviş, önemsiz bir ilahici saymışlardı. Okumuşların halk edebiyatına, halk şairlerine, halk zevkine, halka karşı besledikleri küçümseyişten Yunus Emre gibi bir büyük sanatçı da kurtulamamıştı. Türk sanatı dıştan sade, içten zengin bir sanattı. Yunus Emre'nin şiirleri bu temel özelliğin anıtlarıydı. Dipnot: okumuşların Yunus Emre'ye bakışı için Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 145-146, Fuat Köprülü'nün yazısı. Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Doktor Fuat Umay randevu alarak köşke çıktı. Çocuk davasına verdiği emek dolayısıyla herkes gibi Gazi'nin de saygısını ve sevgisini kazanmıştı. Milli mücadele döneminde yetim ve öksüz kalan çocuklara Ankara'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurarak elini uzatmış, birçok çocuğu Ankaralı ailelerin yanına vererek kurtulmalarını sağlamıştı. Ankaralılar da bu hayırlı işi büyük bir şefkatle üstlenmişlerdi. Gazi'ye Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili sorunları arz etti. Kurumun iki şeye ihtiyacı vardı: ilgi ve gelir. Sorun çoktu. Birçok bakım evi ve yurt kurmak, yardım duygusunu Türkiye'ye yaymak gerekiyordu. Kurum 23 Nisan gününü Çocuk Bayramı olarak ilan etmeyi düşünüyordu. Doktor Fuat Bey Gazi'nin bugüne verdiği büyük önemi bildiğinden onayını diledi. Gazi çok memnun oldu.
"Çok güzel olur. Çocuk bayramı ile Milli Egemenlik Bayramı'nın aynı günde kutlanması büyük anlam taşır. Çocukların neşesini görür, o gün biz de iki kat seviniriz. Çocuklar milli egemenlik anlayışını daha yürekten benimserler. Gözüm arkada kalmaz. Çocuk bayramı ile ilgili bütün etkinlikleri himayesi altına aldı. Kurum Yönetim Kurulu Gazi'nin onayı ile 23 Nisan gününü Çocuk Bayramı, 23-29 Nisan haftasını da Çocuk Haftası olarak ilan etti. Dipnot: bütün paragraf için yardımcı doçent Doktor Veysi Akın, Doktor Fuat Umay, sayfa 102, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000. 23 Nisan 1929 günü sabah mecliste meclisin açılışının 9. yıl dönümü kutlandı. Öğleden sonra Ankara Palas'ta çocuk balosu düzenlendi. Orkestra çocukların bildiği şarkıları, oynayabilecekleri parçaları çalıyordu. Anneler, babalar ve davetliler salonun çevresindeki masalarda oturuyorlar, çocuklar ortada bağırışa çağırışa oynuyor, eğleniyorlardı. Gazi de geldi. Çocuklar çığlık çığlığa Gazi'yi kuşattılar. Bir ağızdan "Yaşa Gazi Paşa!" diye bağırıyor, Gazi'nin ellerini tutmak istiyorlardı. Gazi çocukların başlarını okşadı, sorular sordu. Orkestraya işaret etti, orkestra uygun bir parçaya başladı. Bir kız çocuğun önünde reverans yaparak dansa davet etti. Çocukla dans etmeye başladı. Salon alkıştan yıkılıyordu. Sonra bir başka çocuğu dansa kaldırdı, sonra bir başkasını. Parça bitene kadar birkaç çocukla dans etti. Annelere babalara selam vererek Çocuk Esirgeme Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu masaya oturdu. Gazi davetiyeleri pahalı yapın demişti. Gazi'nin katılacağını öğrenen birçok kimse görünmek için paraya kıyıp gelmiş, iyi gelir elde edilmişti. Gazi'nin yeni yasama yılını açarken değindiği toprak dağıtımı önerisini hükümet gündemine almıştı. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere arazi tevziine dair bir kanun tasarısı hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Tasarı 2 Haziran 1929 günü görüşülüp kanunlaştı. Bu kanun gereğince 11 bin dönüm arazi Doğu Anadolu'daki topraksız köylülere dağıtılacaktı. Bu dağıtım Doğu için de yeterli değildi. Üstelik her yanda topraksız köylü vardı. Bu girişimin arkası gelmeliydi. Dipnot: Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, sayfa 322. Toprak dağıtımı reformu konusunda Cumhuriyet yönetimi deneyisizdi. Kadastroda yapılmış değildi. Cumhuriyet yönetimi bu sorunu bir bütün olarak ancak 1940'larda ele alabilecek, ama bu girişim büyük dirençle karşılanacaktır. Batı ülkeleri zaman içinde bu konuyu uygun yöntemlerle çözerek köylüyü çiftçi yapmayı başarmışlardır. Biz hala başaramadık. Başaklar boyatmış buğday tarlaları altın sarısı bir renk almıştı. Birçok yerde olduğu gibi Gazi çiftliğinde de hasat başladı. Gazi fırsat buldukça çiftliğe uğruyordu. Büyük bahçe, havuz ve çevresindeki bahçe, tatil günleri binlerce kişiyle doluyordu. Gazi zaman zaman aralarına karışarak hatır soruyor, sohbet ediyor, eğlencelerine katılıyor, halay çekiyor, zeybek oynuyor, dans ediyordu. Gazeteciler ne zaman İstanbul'a gideceğini sorunca gülerek dedi ki, "Görüyorsunuz, hasat başladı, işimiz var." Hükümet Haziran'da Yüksek İktisat Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Gereksiz ithalat yüzünden dış ticaret dengesinde sorun vardı. Paranın değeri düşüyordu. Yüksek İktisat Meclisi'ne açığın kapatılması, paranın değerinin korunması, sanayileşmenin hızlandırılması konularında yeni öneriler geliştirme görevi verildi. Bir kurul ülkenin çeşitli yerlerinde incelemeler yapacaktı. Osmanlı borçlarının taksitlerinin ödenmesine de bu yıl başlanacak, maliyeyi sıkıntıya sokacaktı. Türkiye yeni çareler geliştirmeliydi. Dipnot: ekonomi bakımından Kaynakça'daki bütün kitaplardan yararlanmaya çalıştım. En çok şu eserlere başvurdum. Profesör Doktor Mustafa A. Aysan, Atatürk'ün Ekonomi Politikası, Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, Korkut Boratav, Türkiye'de Devletçilik, Yaşar Aksoy, Kalpaklı Kalkınma, Teknik konuları anladığım kadarıyla basitleştirmeye çalıştım. İsmail Hakkı Bey bisiklet takımını topladı. Gazi'den aldığı emri iletti. Bu yıl da Edirne'ye gidilecek. Üsteğmen Daniş Karabele'nin yönetiminde bisikletçiler hazırlandılar. Yine küçük bir törenle yola çıktılar. Toprak yollarda toz yuta yuta sıcaktan bunalarak Edirne'ye kadar pedal çevirdiler. Boğazı geçerken gemiye binmişlerdi. 20 dakikalık boğaz yolculuğu yorgunluklarının ödülü oldu. Yine her mola verdikleri yerde sevgiyle karşılandılar. Basın bu yolculuğa geniş yer verdi. Bisiklet günlük konuşmaya girdi. Gençler bisiklete merak sardılar. Bu sırada izci grupları da Türkiye'nin her yanında kısa kamplar için doğaya açılıyorlardı. Edirne'de 2 gün dinlendikten sonra dönüş yolculuğu başladı. Geçeceklerini bilenler yollara çıkıyor, bu azimli gençleri alkışlıyor, ayran, börek ikram ediyorlardı. Şair Nazım Hikmet iş bulamayınca Resimli Ay dergisine düzeltici olarak girmişti. Bir yandan da şiir yazıyor ve okuyanları sarsıyordu. Bazı ünlü şairlere karşı bir kampanya açılmasını önerdi, serteller de kabul ettiler. Kampanyanın adını Putları Kırıyoruz koydular. İlk olarak Namık Kemal'i ele aldılar. Namık Kemal aleyhindeki sayıyla birlikte kıyamet koptu, büyük öfke uyandırdılar. Aldırmayıp kampanyayı sürdürdüler. Abdülhak Hamit Bey'i, daha sonra da Mehmet Emin Yurdakul Bey'i eleştirdiler. Resimli Ay'a göre ne Abdülhak Hamit dahi-i azamdı, ne Mehmet Emin Bey milli şairdi. Bunlar burjuva şairleriydi. Nazım Hikmet bu kampanyayı ağır bir dille yeren Hamdullah Supi için "Sen zilli bir bebeksin." Yakup Kadri Bey için Karamaça Bey taşlamalarını yazdı. Tartışmalar çok sertleşti. Gençlerden büyük tepki geldi. Bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Abdülhak Hamit Bey Nazım Hikmet'i akşam yemeğine davet etti. Resimli Ay ailesi şaşırdı. Bu daveti reddetmek olmazdı. Nazım Hikmet güzelce giyinip davete gitti. Ertesi gün mahcup bir sesle akşamı anlattı. Abdülhak Hamit Bey ve eşi Nazım Hikmet'i kapıda karşılamışlar. Bir misafir daha varmış, sofraya 4 kişi oturmuşlar. Edebiyat konuşulmuş. Abdülhak Hamit Bey bir ara demiş ki, "Putları kırmakta haklısınız. Biz de edebiyat hayatına atıldığımız zaman aynı şeyi yaptık. Divan edebiyatını yıktık, tanzimat edebiyatını getirdik. Türk edebiyatında yeni hamleler yaptık. Biz onları yıktık, siz de bizi yıkacaksınız." Nazım Hikmet'in birkaç şiirini de ezbere okuyarak Nazım Hikmet'i iyice şaşırtmış. Nazım Hikmet saygıyla "Abdülhak Hamit'in hoşgörüsüne hayran oldum" dedi. Oysa ben çetin tartışmalar yapacağını sanmıştım. Bu hoşgörü ve incelik Resimli Aycıları düşündürdü. Putları Kırıyoruz kampanyasına son verdiler. Tartışılacak, eleştirilecek birçok konu vardı. O konulara eğildiler. İlk olarak misyonerlere cephe aldılar. Dipnot, Sabiha Sertel, roman gibi, sayfa 127-134. Yıldız Sertel, Susmayan Adam, sayfa 136-142. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, sayfa 147-150. Zekeriya Sertel diyor ki, "Şimdi düşünüyorum da o zaman pek ileri gittiğimizi anlıyorum. Türk halkının ve gençliğin sevdiği büyüklerimizi yıkmaya çalışacak yerde kazanmaya çalışsaydık daha iyi olmaz mıydı?" Sayfa 150. Sabiha Sertel'e göre Nazım Hikmet, Abdülhak Hamit'in davetini alınca, "Ben Atatürk'ün davetini reddettim ama bir şairin davetini reddedemem" demişmiş. Sayfa 133. O tarihte Atatürk denilmezdi. 1929'da soyadı yoktu da. Sabiha Sertel'de yer alan bu yakıştırma, Zekeriya Sertel'in Hatırladıklarım adlı anılarında da yer alıyor. Sayfa 145-146. Bu yakıştırmalara Lord Kinross da Atatürk kitabında yer veriyor. Sayfa 707. Sander Yayınları İstanbul 1973 5. Bası. Gazi Nazım Hikmet'i gece yarısı şiir okusun diye çağırtmış. Nazım Hikmet de "Ben şarkıcı deniz kızı Eftelya değilim" demiş, gitmemiş. Bu bir yakıştırma. Nazım Hikmet'e saygısı olanların bu gibi kaba yakıştırmalardan kaçınmalarını dilerim. Nazım Hikmet görgülü, nazik, efendi bir insandı. Gazi'den böyle bir davet gelse böyle karşılamazdı. Gazi de gece yarısı şiir okutmak için Nazım Hikmet'i evinden getirtmek istemezdi. O da görgülü, nazik efendi bir insandı. Sahte anekdotlar gerçekleri ve kişileri kirletiyor. Bu sıralarda Ankara Hukuk Mektebi'nde keyifli bir telaş vardı. İkinci yıl mezunları için diploma törenine hazırlanılıyordu. 8 Temmuz günü törene seçkin hukukçular, aileler, mezunlar katıldı. Başbakan İsmet Paşa da geldi, bir de konuşma yaptı. Konuşmasında geçen bir cümle çok ünlü olacaktı. Bir cemiyette en muzır, yani zararlı adam, ehliyetsiz olduğu halde selahiyet, yetki sahibi olandır. Cumhuriyet'in ikinci kuşak yargı mensupları alkışlar içinde Türkiye Cumhuriyeti armalı diplomalarını aldılar.